Ayrım 9.
Aşağıdaki tatsız ekip çalışması örnekleriyle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bize böyle söylendi, elimizden bir şey gelmez. Ben söylemiştim, sizin masayı temizlemediler mi hala? Mutfaktakilere söylemiştim ama unutmuş olacaklar. Ben sadece bavul taşıyorum. Kimse bana mesaj bırakmadı. Zaten burada kimse bana hiçbir şey söylemez ki. Resepsiyona sorun, orada bir bilen olması lazım. Kusura bakmayın. Yine bilgi işlemdekilerin, muhasebedekilerin, ön bürodakilerin hatası. Kuralları ben yapmıyorum, ben sadece emir kuluyum. Tabii isterdim ama bu benim işimin sınırları dışına çıkıyor. Organizasyon içindeki diğer kişilerin hataları ve kusurları için gerektiğinde sorumluluk yüklenmekten korkmayın. Müşteriler sizin hatanız olmayan bir yanlışı, aksaklığı düzeltme çabalarınızı takdirle karşılayıp size karşı anlayışlı olacaklardır. Aynı takdiri patronunuzdan ve iş arkadaşlarınızdan da göreceğinizi unutmayın. Bölüm 12. Zaman. Zamanı algılayışınız, zaman sizin hayatınızdır. Zaman hayatın ta kendisi olarak düşünülebilir ve şu şekillerde algılanabilir. Kullanılan ya da boşa harcanan, güzel veya sıkıcı, sabahları ve akşamları, hafta sonları ve tatiller, günler, haftalar, aylar ve yıllar, saatler, dakikalar, saniyeler, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık, çalışma vakti ve boş zaman, hizmet zamanı ya da izin zamanı, okul günleri, serbest zaman, teneffüsler, oyun dönemleri, bekleme, seyahat, randevu zamanı, yemek zamanı, yatma zamanı, aileyle geçirilen zaman, hasta olduğunuz zamanlar, zor anlar, rekor kıran zamanlar. Bazı insanlar dakiktirler, bazıları ise sürekli sizi bekletirler. Bazıları zamanı akıcı, idareli, yaratıcı ve anlamlı bir biçimde kullanırken, bazıları zamanı kullanmaya nereden başlayacaklarını bile bilmezler. Bu onların psikolojik ve fiziksel şartlarına da bağlıdır. Zamanı yaşama ve kullanma şekliniz ondan ne beklediğinize bağlıdır. Bu bölümde yazarlardan birinin hafta sonunu nasıl mahvettiğini okuyacaksınız. Ayrıca zamana değişik açılardan bakmak ve zamanınızı hayatınızı en iyi şekilde kullanmakla ilgili fikirlerde bulacaksınız. En kötü hafta sonu. 7 yıldır boşa harcanan hafta sonlarının bardağı taşıran son damlası. Karlı bir kış akşamı işten eve dönerken karım ve küçük oğlum Murat'ın beni karşılamak için beklediklerini düşünerek kendi kendime gülümsedim. Zor bir hafta geçirmiştim ve her zaman olduğu gibi geç kalmıştım. Ailece bir hafta sonu geçirmeyi nasıl da dört gözle bekliyordum. Oğlumu kucaklarken karım da bana hafif bir içki hazırladı. Çalıştığı reklamcılık işi yorucu olduğundan karım iş hayatının ne kadar zor olduğunu iyi bilir. Ama Murat henüz bunu bilmiyordu. Baba, baba, bu hafta sonu Monopol oynayacağımıza söz verdin. Karım yanıma bir tabak fıstık ve akşam gazetesini koyarak Murat'ı oyuncaklarının yanına götürdü. Bütün bir hafta sonu beraberiz. Monopoly yarın oynayabiliriz. Karım tabaklarımızı o çok sevdiğim tavuk güvecinden koyarken ben de ailemle geçireceğim iki koca günün şerefine bir şişe şarap açtım. İkinci kadehten sonra tüm haftanın yarattığı gerilim yavaş yavaş azaldı ve gevşemeye başladım. Kahvelerimizi TV'nin önünde içelim mi? Cuma akşamları program iyi oluyor dedim. Tabii sevgilim ama nereden biliyorsun diye cevapladı karım. Biliyorsun cuma akşamları hep televizyon seyrederim. Başka hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun oluyorum dedim. Karım sadece başını salladı ve kahveleri koydu. Aniden kulakları sağır eden bir gürültü başladı. Hayat öyle yorucu ki TV şirketleri gece sinemasından sonra yatıp yatmadığınızdan emin olmak için yayın bittiğinde böyle bir gürültü çıkarmak zorundalar. Ertesi sabah bütün telaşesiyle yeni bir gün daha başladı. Sert ve sivri bir şey kaburgalarımı dürtüyordu. Acil bir durum olmalıydı. Aniden yorganı atıp sıçradım. Hava çok soğuk ve karanlıktı. Günaydın baba, sabah oldu. Ben Silahşör Caddesi ile vali konağını alabilir miyim? Nerede oynayalım? Aman Allah'ım Murat, saat daha 6:30. Çabuk git yat. Karım eğildi ve şöyle dedi. Bırak seninle yatsın. Ben de gidip kahvaltı hazırlayayım. Ben ise, bakın, uzun ve yorucu bir hafta geçirdim ve dinlenmeyi hak ettim. Murat, odana dön derhal. Tekrar uyandığımda saat 10'du. Oğlum mutfak masasının üzerinde resim boyuyordu ve kahvaltı yoktu. Kendime tost ve kahve yaptım. Tereyağı bittiği için margarin yemek zorunda kaldım. Karım yanıma oturdu ve şakacı bir tonla bugün ne yapalım diye sordu. Oğlum, Monopol oynayalım, kardan adam yapalım ve kızakla kayalım dedi. Oğlum bugün ne yapmak istediğini gerçekten biliyordu. Gözüm gazetede bir şeye takıldı ve ondan sonra ne konuşulduğunu ne dediklerini hatırlamıyorum. Gazeteden başımı kaldırdığımda karımın kek pişirdiğini gördüm. Köşedeki lokantaya gidip bir şeyler içmeye ve öğle yemeğine ne dersiniz? Hem bizim takım da oradadır dedim. Karımın bu fikirden hoşlanacağından emindim. Ama Murat'ın kafası kardan adama takılmıştı ve karım da isteksiz görünüyordu. Sonunda Meral uzlaşma yolu buldu. Neden ben kek pişirirken Murat ile gidip öğle yemeği için bir şeyler almıyorsunuz? Öğleden sonra da hepimiz dışarı çıkarız. Ben ikimizin birden alışverişe gitmesi gerektiğinden pek emin değildim ama Murat ağlamaya başlayınca babalarla oğulların hafta sonunu birlikte geçirmeleri gerektiğini düşünüp onu hazırlamaya başladım. Çizmelerini giydikten sonra kar kıyafetinin paçalarının çizmenin üstünden geçmeyeceğini gördüm ve çizmeleri yeniden çıkardım. Tekrar kar kıyafetini, eldivenlerini, atkısını ve yün beresini giydirdim. Her şey tamamdı. O sırada Meral mutfaktan seslendi. Murat tuvalete gitti mi? Çıkmadan önce tuvalete gitmesi lazım. Atkıyı, bereyi, eldivenleri, kar kıyafetini ve çizmeleri çıkardım. Ama karım yanılmıştı. Murat tuvalete gitmek istemedi. Tam yolun yarısına gelmiştik ki çocuğun çişi geldi. Bir yandan dayanmasını sağlamaya çalışıp bir yandan kuyrukta sıra beklerken sonunda alışveriş bitti. Ama ben de savaştan çıkmışçasına bitkindim. Eve döndüğümde karım harika bir öğle yemeği hazırlıyordu. Ben de kendime gelmek için birkaç kadeh içki içtim. Dışarı çıkmasaydık daha iyi olacaktı. Üstelik TV'deki bütün spor programlarını da seyredebilecektim. Karım ve oğlum kardan adam yapma zamanının geldiğine karar verdiler. Futbol maçı biter bitmez onlara katılacağımı söyledim. Ne gariptir ki maçın bittiğini görmedim. Oğlum ve karım geri döndüklerinde sağlıklı, kardan yanmış çok iyi görünüyorlardı. Ve ben de sessiz bir öğle sonrasında kendimi daha iyi hissediyordum. Sandalyede gerinerek neşeli bir şekilde ''Hadi bakalım oğlum, monopol zamanı'' dedim. Ama baba, şimdi çocuk programı var. TV seyretmek istiyorum. Çocukların her zaman kendi bildiklerini okumaları gerektiğini inandığımdan bilhassa vurguladım. Ya monopol ya da TV, ikisi birden olmaz. Karım da oğlum gibi üzgün görünüyordu ve yavaşça ''Üzülme oğlum, annem birazdan seninle oynayacak. Ben çayı koyarken sen de biraz TV seyret'' dedi. İkisi epeyce oynadılar. Murat'ın yatma vakti gelip de akşam yemeği hazırlanırken gün de bitmişti. Karım ile beraber filmi seyretmek için kahve fincanlarımızla televizyonun karşısına oturduk ve böylesine sakin bir günden sonra kendimi daha iyi hissetmem gerektiğini düşündüm. Karım o tiz gürültülü sesten önce televizyonu kapattı, yukarı çıkarken kötü ağız kokum ve geçen geceki gibi yine dişlerimi fırçalamayı unutmamamla ilgili bir şeyler söyledi. Ertesi sabah telaşesiyle birlikte yeni bir gün daha başladı. Sert ve sivri bir şey kaburgalarımı dürtüyordu. Acil bir durum olmalıydı. Bu gerçek bir hikayedir. Yazar bunun iftihar etmemekti ve hayatının bu dönemini unutmaya çalışmaktadır. Hikayede kendinizden bir şeyler buldunuz mu? Binlerce insan bu hikayede kendi yaşamlarından bir şeyler bulmuşlardır. İyi bir hafta sonu geçirmemeniz işinizi ve verdiğiniz hizmetin kalitesini etkiler mi? Daha iyi bir hafta sonu. Boşa harcanan onca hafta sonunu izleyen bu kötü hafta sonundan sonra karım, hafta sonlarını böyle tüketmek yerine ailedeki herkesin kendine göre bir plan yapmasını önerdi. Çarşamba gecesi akşam yemeğinden sonra bu fikri tartıştığımızda her birimizin idealimizdeki hafta sonunu düşünmemizi önerdi ve şöyle bir başlangıç yaptı. Cuma günleri eve geldiğinde birkaç dakika boyunca bütün dikkatini Murat'a ver. Onunla kafasındaki bir konu hakkında konuş. Oyun oynarken ikinizin ilgisini çekecek bir şey bul ya da ona yeni bir şeyler öğretmeye çalış. Ben de akşam için yeni bir yemek tarifi deneyeyim. Hem aşçılığıma faydası olur hem ikimiz için de ilginç olur. Sonra bu yemeği yiyelim ve birlikte yeni şeylerden, tatillerden, kitaplardan, filmlerden, bir süredir görmediğimiz insanlardan bahsedelim ya da kahve içmeye birini çağıralım. Cumartesi sabahı eskiden olduğu gibi yatakta kahvaltı edelim. Murat artık her şeyi karıştırmayacak kadar büyüdü. Ben kahvaltıyı getirirken sen de ona sarılıp yatsan biraz daha yatak keyfi yapabilirsiniz. Ve gün boyu ilginç bir şeyler yapmaya zaman bırakacak kadar erken kalkmış oluruz. Trenle şehre ineriz. Murat ile sen hayvanat bahçesine ya da çocuk sinemasına gidersiniz. Ben de alışveriş yaparım. Öğle yemeği için bir pizzacıda buluşabiliriz. Öğleden sonra futbol maçlarını rahat seyredebilmen için Murat'ı kuzenlerine götürürüm. Eğer tatlı bir şeyler hazırlamışsam komşumuz Hüsnü Bey'i ve oğlunu da maçı seyretmeye çağırabilir ve onlara çay ikram edebilirsin. Murat'ın uyku vakti gelince yatırıp biraz masal anlatır, oyalarsın. Uyuduktan sonra ben sana çarşıdan toparladığım kelepirlerle bir defile sunarım. Daha sonra da yemek yeriz ve düşünüyorum ki gece sinemasını seyretmeye hiç ihtiyacımız yok. Yatmadan önce biraz müzik dinleyip sohbet eder, geç olmadan yatarız. Pazar günü ise hava güzel olursa önce yürüyüşe çıkar, öğleden sonra da bir tanıdık ziyaretine gideriz. Ne büyük fark değil mi? Esas fark ailenin hafta sonunu değerlendirmek için plan yapıp plana uygun hareket etmesiydi. Önceden zamanı nasıl değerlendireceklerine karar vermeleri gerekiyordu. Aynı şey sizin için de geçerli. Hafta sonlarınız ve boş zamanlarınız ne kadar iyi değerlendirilmiş ve güzel, mutlu geçerse, tüm yaşantınız boyunca da o derece başarılı ve mutlu olursunuz. Psikolojik zaman kavramı. Daha önce gördüğümüz gibi zamanı bölmenin, zamanı algılamanın ve parçalara ayırarak tanımlamanın sayısız yolu vardır. Psikologlar başkalarıyla geçirdiğimiz zamanı duygusallık derecesine bağlı olarak 6 ana gruba ayırmışlardır. İzolasyon, yalnız kalma, adet haline gelmiş eylemler, vakit geçirmek için laflamak, etkinlikler, oyunlar, samimiyet. Bunlar hizmet veren bir kişi için çok önemlidir. Çünkü çevrenizdeki kişilerle olan duygusallık dereceniz, mesai arkadaşları, müşteriler, arkadaşlar vesaire, kendinizden memnun olma dereceniz, başkalarına yardım etme yeteneğinizle doğrudan ilgilidir. İzolasyon, yalnız kalma. İzolasyon ya da kendini geri çekme fiziksel veya ruhsal, olumlu veya olumsuz olabilir. Fiziksel olarak kendilerini geri çeken insanlar yalnız kalmayı tercih ederler. Örneğin bir odaya çekilmek, tek başına yürüyüşe çıkmak vesaire. Kendilerini ruhsal olarak geri çekenlerin ise ana şalterleri kapanmış gibidir. Hayal kurarlar ya da uzaklara dalarlar. Herkesin kafasını dinlemek ve enerji toplamak için sessizliğe ihtiyacı vardır. Bu olumlu bir izolasyondur. Böyle durumlarda zaman yapıcı bir biçimde harcanır. Ama zamanın yalnızlık, kendine acıma ve utangaçlık hissini pekiştirecek biçimde harcanması olumsuz izolasyondur. Günlük yaşamdan örnekler. 1. Asansörde. İnsanlar sanki yalnız başlarınaymış gibi davranırlar. Birbirlerine ne bakarlar ne konuşurlar. 2. Toplu taşıma araçlarında. Uçak, tren ve otobüsteki yolcular yanlarındaki koltuktan mümkün olduğunca ayrı otururlar. 3. Trafikte. İnsanlar diğer araç sürücülerini görmezlikten gelerek yol kapmaya çalışırlar. 4. Toplantı, seminer ve restoranlarda. Ön taraflarda veya ortalarda daha rahat ve boş yerler olsa bile insanlar duvar kenarında ya da arkalarda bir yere otururlar. 5. Artan sayıda insana hizmet verme durumunda müşteriyle sırası gelene kadar ilgilenmeyen ancak müşterinin ikazı üzerine onlara bilgi veren hizmet elemanları müşterilerle asla göz teması kurmazlar. Hizmet veren birinin kendini böyle izole etmesi müşteri tarafından uyumsuzluk olarak algılanır. Adet haline gelmiş eylemler. Hepimiz adet haline gelmiş eylemlerle fazlasıyla zaman harcarız. Bunlar bilinen ve kültürümüzün bir parçası olan hareketlerdir. Örneğin selamlaşma, dini görevler, yemek zamanları, partilerin, yaş günlerinin, yıl dönümlerinin kutlanış biçimleri vesaire. Bu adetler ülkeye ve kültüre göre değişir ve çevrenizin adetlerine uymazsanız olumsuz tepkilerle karşılaşma tehlikesi vardır. Hayata belirli bir düzen getirir. Uygun şartlarda olumlu karşılanır. İzole olmamak ve ortama katılmak isteyenler için faydalı bir araçtır. Otel ve restoranlarda çok kullanılır. Davranışlar yalnızca adet haline gelmiş eylemlerle sınırlanırsa kişide hareket ve ilham eksikliğine yol açar. Örnekler 1. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. 2. Güzel bir gün. Ya, dünden daha iyi. 3. Ülkemizde bazı klişeleşmiş tipik sözler vardır. Ne var ne yok? İyilik, sağlık. Görüşmek üzere. 4. Sürekli aynı anonsları yapan seyahat acentası ve otel çalışanlarının seslerinden bu basma kalıp laflara dalıp gittiklerini anlamak mümkündür. 2 numaralı perondan kalkacak olan 17.59 Ankara treni Eskişehir Polatlı'ya uğrayacak olup, vapur rıhtıma yanaşmak üzeredir. Yolcuların arabalarına dönmeleri rica olunur. Yolcu salonunda sigara içmek yasaktır. Lütfen güvertede eşya bırakmayınız. Tatilinizin iyi geçmiş olmasını temenni ediyoruz. İyi günler, kaptanınız konuşuyor. Şu anda 28.000 feet, 9.000 metre yükseklikteyiz. Uçuş süremiz yaklaşık 30 dakika. Londra'da hava bulutlu ve sıcaklık 6 derece. Teşekkürler. Özellikle bazı hizmet elemanlarının asla izolasyonun ya da alışılmış davranışların dışına çıkmadıklarını siz de fark etmişsinizdir. Özellikle postahanelerde, toplu taşımacılıkta, bankalarda, karakolda, gümrük ve yerel danışma bürolarında, polikliniklerde. Vakit geçirmek için laflamak. Vakit geçirmek, toplumsal zaman kullanımının sıkça rastlanan bir diğer türüdür. Alışılagelmiş selamlaşmaların ardından gelir ve duruma biraz daha fazla katılmayı gerektirir. İnsanlar farklı bir görüşte olmanın imkansız olduğu önemsiz konular hakkında yüzeysel olarak konuşurlar ve bu sıkılmadan vakit geçirmelerine yarar. Vakit geçirmek için yapılan konuşmalarda hemen hemen hiç olumsuz cevap görülmez. Fazla derine inmeden ilgi alanlarından bahsedilir ve olumlu tepkiler alınıp verilir. Bu gibi durumlarda kişiler birbirlerinin gerçekten istekli olup olmadıklarını anlayabilirler. Vakit geçirmek için en sık konuşulan konular şunlardır. Hava, politika ve ekonomik durum, yemek ve perhiz sohbetleri, arabalar, haberler, artistler ya da ünlü kişilerle ilgili dedikodular, spor. Örnekler 1. İki eski okul arkadaşı yolda karşılaşırlar. Bizim takımdan kimseyi görüyor musun? Sadece Uzun Hasan'ı. En son ne zaman oradaydın? Açılış gününe gittin mi? 2. Bahçeyle uğraşan komşusuna parmaklıkların üstünden seslenen bir diğer komşu, "Çiğdemleriniz çok güzel açıyor. Açmaları lazım. Bu yıl bahar geç kaldı. Hava böyle giderse bizim nergisler de açacak." 3. Resepsiyonda bekleyen bir iş adamı toplantı saatini beklerken resepsiyondaki görevliyle çene çalıyor. "Ne güzel bir saksı çiçeği. Teşekkürler. Ama galiba suyunu biraz fazla verdim." "Evet, ben de öyle yapıyorum ama yine de iyi açıyorlar. Pek zararı yok gibi." 4. Ailesiyle beraber otele gelen 4 yaşındaki çocuğa garson şöyle diyor. "Maşallah delikanlı, annenle baban seni gezmeye mi getirdiler bakalım?" Yaptıklarınızı ve söylediklerinizi basma kalıp hale getirmeden sürekli farklı kişilere iyi hizmet verebilmek kolay değildir. Ama biraz düşünce ve çabayla fazla samimi olmadan müşterilerle sohbet etmek mümkündür. Etkinlikler. Etkinlikler ilginizi çeken faaliyetlerdir. Etkinlik söz konusu olduğunda insanlar zamanlarını birlikte anlamlı bir şeyler yaparak geçirirler. Problem çözmek, plan yapmak, müzik ve sporla uğraşmak, tiyatroya gitmek, yemek pişirmek, gerekli onarımları yapmak, eşya taşımak, ders almak gibi. Genelde etkinlikler zamanın yararlı, yapıcı, harekete geçirici şekilde kullanılmasıdır. Başkalarıyla paylaşılan işlerin çoğu etkinlik olarak kabul edilebilir. Örnekler 1. Yeni bir çim biçme makinesini çalıştırmak için birbirlerine yardım eden iki komşu. 2. Yılbaşı hediyelerinin paketlenmesinde birbirine yardım eden ana baba ve çocuklar. 3. Nehrin kenarında yelkenliği bağlayacak yeni bir lenger yapmak için toplanan yelken kulübü üyeleri. 4. Önceden toplanıp herkesin görevini belirleyerek yılbaşı balosu için mükemmel bir atmosfer hazırlanmasına yardımcı olan küçük otelin tüm ekibi, resepsiyon, restoran, mutfak. Oyunlar. Günlük dilde oyun kelimesi insana zevk veren şeyleri ifade eder. Fakat psikolojik oyunlarla zaman geçirmek insana hiçbir fayda sağlamaz. Bu tür oyunlar mantıklı, akılcı değildirler. Duygusal yönleri ağırdır. Bu tür oyunlarda sağduyunun kuralları uygulanmaz. Huzuru kaçan birinin başka birisinin üstüne gideceğini ya da onu sinirlendireceğini anlayabilmek için insan psikolojisini bilmek gerekir. Psikolojik oyun oynarken insanların söyledikleriyle gerçek hisleri ve düşünceleri arasındaki bağı görebilmek için onların beden dilini anlayabilmek şarttır. Bu tür oyunlar genellikle olumsuz bir ilgi dengesine sahip insanlar tarafından oynanır ve aranan cevap da çoğunlukla olumsuzdur. Şüphesiz her şey ilgisizlikten daha iyidir. Farklı psikolojik oyun türleri vardır. Bunlarla ilgili mevcut kitaplardan birini okumanız yararlı olabilir. İnsanlar öfkelerinin gerçek nedenini her zaman kabullenmezler. Bazen kendileri de bu öfkenin altında yatan güdünün farkına varamayabilirler. Bu da bilinçli ya da bilinçsiz olarak oyun oynamaya, yani başkalarını ve hatta kendi kendilerini kandırmalarına yol açar. Hizmet verenler için en büyük risk, müşterilerin onlarla oyun oynamaya çalışacak olmasıdır. Müşteriler çok şey isteyen, eleştiren, hoşgörüsüz kimseler olarak görünebilirler. Ve bu tutumlarının nedeni karşılaştıkları izole olmuş, uyumsuz ya da çok fazla alışılagelmiş ve sıradan davranan hizmet elemanları olabilir. Oyun bir kere başladı mı hizmet veren kişinin çok fazla çaba harcaması gerekir. Yakınlaşma, uyum, beden dili, etkilemeler ve etkinliğe yönelik davranışlar esastır. Ayrıca özellikle şikayetlerle uğraşırken duyguları bir tarafa bırakıp sakin bir şekilde gerçekler üzerinde odaklaşmak da çok önemlidir. Meslektaşlarınız, aileniz, arkadaşlarınız ya da müşterilerle oyun oynar mısınız? Oynuyorsanız oyunları tanımaya, onların altında yatan güdüyü tanımaya, başkalarıyla oyun oynamaya son vermek için neler yapacağınız konusunda düşünmeye, bunu hemen yapmaya çalışın. Samimiyet. Muhtemelen insanların bir arada vakit geçirmelerinin amacı yakınlık, samimiyet kurmaktır. Psikolojik anlamda gerçek bir yakınlık, daha önce kullandığımız yakınlaşma terimine çok benzer anlam taşır. Samimi, sıcak bir ortamda bulunan kişiler, iyiyim, iyisin tavrı içindedirler. Başkalarını sömürmeye çalışmazlar. Bahanelerden ya da savunma mekanizmalarından kaçınırlar. Olumludurlar ve kendilerini kabul ettirirler. Birbirlerinin arkadaşlığından zevk alırlar. Birbirleriyle yakından ilgilenirler. Birbirlerine içten bir saygı gösterir ve önem verirler. Yaşamları boyunca sevgiyi pek tatmamış ya da duygularını ifade etmeye alışık olmayan insanlar için samimiyet kurmanın bazı zor ve hoş olmayan yanları olabilir. Örnekler 1. İlgi duymak, sevmek, cinsel ilişki. 2. Oğlu bir kazada köpeğini kaybettiğinde babasının ona sımsıkı sarılıp dünyadaki en zor şeyin bir arkadaşı yitirmek olduğunu bilirim diyebilmesi.